Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. Bugün 21 Mayıs 2020 Perşembe, dünyadan haberlerle karşınızdayız. Koronavirüs sonrası uluslararası gündem ısınıyor. Amerika-Çin gerilimi var en başta. Ancak Türkiye açısından en sıcak, en gözde konu Doğu Akdeniz meselesi. Malum Yunanistan, Kıbrıs Rumları, İsrail, Mısır cephesine karşı bir ortak cepheye karşı bir bilek güreşi var. Avrupa Birliği'nin tepkilerine rağmen TPAO'nun aramaları var. Girit'in güneyinde Libya'ya başvurusu var. Hafter güçleriyle polemiğin kızışması var. İçeride bu Libya ve Doğu Akdeniz politikasının mimarı Cihat Yaycan'ın görevden alınması ki iç politik unsurları da elbette var. Özetle bir Doğu Akdeniz gündemi var önümüzde. Karmaşık bir denklem. Bugün biraz bu denkleme hem askeri hem ekonomik hem diplomatik açıdan bakmak istiyorum. Konuyla yakından ilgilenen bağımsız siyasetçi, medya günlüğü yazarı Aydın Sezer'e soracağım bugün. Konu biraz karmaşık olduğu için söyleşi bölümünü uzun tutacağım ve dünya özetlerinde kısa geçmeye çalışacağım size. Frekanslarımı tekrarlayayım başlamadan önce. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Yine web sitesi üzerinden, internet üzerinden, cep telefonu uygulamasıyla bizi dinleyebilirsiniz. Akşam 11 ile 12 arasında da tekrarımız olduğunu anımsatalım. Başlayalım Eksen'e. Efendim, koronavirüs salgınında vaka sayısı 5 milyonu, ölü sayısı 327 bini aştı. 2 milyonu aşkın insan ise iyileşti. Dünya Sağlık Örgütü uyarıyor, ikinci dalga gelebilir. Karantinayı öyle çabuk kolay gevşetmeyin, risk geçmedi diyor. Gebreyesus, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, Direktörü, daha uzun önümüzde bir yol var, yeni ülkelerden yoğun vakalar var diye ekledi. Bir de soruşturma açılmıştı Amerika Birleşik Devletleri'nin talebiyle Dünya Sağlık Örgütü'ne. Zaman süre vermedi ama yakında başlatılacağını söyledi. Çinli uzmanlardan koronavirüsün değişime uğradığı yolunda bilgiler var ki ülkenin kuzeydoğusunda yeni vakalar ortaya çıkmıştı. Farklı seyir izlendiği saptamaları ortaya atılıyor. Aşının bir seneden önce bulunamayacağı vurgusu giderek artıyor ki Pentagon'da 2021 yazına kadar bulunmasını beklemiyormuş. Bir genelge sızdı, o yansıdı. Onu da aktarayım. Şimdi Trump'ın açıklamaları var. G7 liderler zirvesi düzenlenecek fakat nasıl olacak koronavirüs koşullarında 10-12 Haziran diye biliyoruz tarihi. Video konferans, bütün toplantılar öyle yapılıyor ama Trump Camp David'de yüz yüze bu işi yapmak istediğini söyledi. Gerçekleşecek mi bilmiyoruz. Pentagon sözcüsü de bu arzuyu doğurdu. Şimdi Trump'ın tabii Çin'e yüklenmesi var. Yine çok sıcak kapışmalar yaşanıyor. Çin'in beceriksizliğini sorumlu tuttu ve acayip çarpıcı tweetler attı. Basın toplantısında da söyledi. Bazı deliller yüz binlerce insanı öldüren virüs için Çin'den başka herkesi suçlayan bir açıklama Çinliler yayınlıyorlar. Çin'deki bazı deliler dedi, pardon. Beceriksizliğinden oluyor bütün bunlar. Lütfen bu sersemler diye de bir ifade kullandı. Bu sersemleri dikkate almayın diye. Çin'in dışişleri sözcüsünün açıklamasına tepki bu. Dışişleri sözcüsü de suçu başkasının üstüne atmaya çalışıyor. Amerika sorumluluğu üstten atmaya çalışıyor dedi. Trump daha sonra buna yine yanıt verdi. Aptalca konuşuyor dedi. Çin dışişleri sözcüsü için Mike Pompeo, Amerikan Dışişleri Bakanı da Çin Komünist Partisi'nin şeffaf olmadığını, şeffaf olmaya çalışması gerektiğini, her soruya yanıt vermesi gerektiğini söyledi. Çin'de Halk Kongresi toplanıyor. Xi Jinping Dünya Sağlık Örgütü Asamblesi'nde konuşmuştu. 2 milyar dolar destek verecekler Çinliler salgınla mücadeleye. Ayrıca geliştirilecek aşı kamu malı ilan edilecek. Afrika'nın borçları ertelenecek. Tabii ki bu Çin Halk Kongresi'nde de bu virüsle mücadelede savaşın kazanıldığı mesajları verilecek. Böyle bir durum. Yarın da konuşacağız ayrıca Çin'le ilgili durumu. Fakat böyle bir gerilim var. Amerika'nın Avrupa'da bir B1B Lancer tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçaklarıyla tatbikatı var. Xi'nin Rusya'ya gideceği yolunda haberler var. Güney Çin'a Morning Post'un haberi bu. Çin ve Rusya'nın yakınlaşması, Amerika'ya karşı sembolik bir buluşma, ilk yüz yüze bir araya gelme bu olabilir. Ayrıca zaten telefonda da görüşüyorlardı. Putin de bu yıl içerisinde Çin'i ziyaret edecek deniliyor. Efendim, uluslararası planda böylesine bir kapışma var. FED tutanakları Amerika'da yayınlandı. Ekonomik gerileme devam ederse daha büyük mali destek açıklanmak zorunda kalınabilir deniliyor. Avrupa'da istihdam ve sosyal haklardan sorumlu komiser Nicholas Schmit, AB'nin komiseri, 10 milyonlarca Avrupalının işsiz kalabileceği, 30 milyon kişi işten çıkartılma riskiyle karşı karşıya notuyla açıklanmış durumda. Böyle bir gerilim var. Avrupa açılıyor demiştik. Seyahat uyarıları kaldırılıyor yavaş yavaş. İspanya gibi ülkelerde olağanüstü 7 Haziran'a kadar uzattılar ama açılmanın da devam ettiğini belirtmek gerekiyor. Normalleşme kademeli kademeli, yani topyekun bir kapanma yok. Lübnan'da ciddi bir kriz var. Biz de konuşuyoruz. Başbakan Hasan Diab Washington Post gazetesinde makale yazdı ve çok önemli bir krizle karşı karşıya olduklarını, açlık bir yeni göç dalgası yaratabilir vurgusuyla yazdı Washington Post'ta. Yani Batı'dan, IMF'den yardım istiyor Lübnan. Irak'ta önemli bir gelişme. Kurucu lider IŞİD'in Ebu Bekir Bağdadi öldürülmüştü. Geçtiğimiz sonbaharda 27 Ekim'de onun yerine atandığı söylenen Abdülnasır Kardaş'ın tutuklandığını duyurdu Irak istihbaratı. Telafer doğumlu lider adayı diye paylaştı ama önemli bir gelişme. İsrail-Filistin meselesi ısınıyor. Batı Şeria, İsrail'in yeni hükümetinin, koalisyonunun Batı Şeria ilhakını gündeme taşımasıyla liderlerin görüşmeleri var. Abbas Putin'le, Erdoğan'la görüştü. Rusya'dan bir konferans talebinde bulundu kendi. Vatikan'ın açıklamaları var, İran'ın açıklamaları var. İran'ın 5 gemisi Venezuela'ya doğru gidiyor. Atlas Okyanusu'na ulaştılar. Petrol tankeri Venezuela'ya desteğe gidiyor Amerikan yaptırımları altında. Rusya BM Güvenlik Konseyi'ne Venezuela'ya egemenliğine saygı gösterilmesi içeren bir ortak açıklama sundu ama Amerika bloke etti İran gemilerini, petrol taşıyan tankerleri, Maduro'nun çağrısıyla giden tankerleri. Amerika durduracak mı? Oradan başka bir gerilim patlar mı? Muhabbetleri var. Onları da Orta Doğu'dan aktarabilirim. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çavuşoğlu ile Rusya'nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile hem Libya'yı hem Suriye'yi görüştü. Orta Doğu dörtlüsü toplantıları olmuştu. Biraz Libya'da ısınıyor tabii ki. Son dönemde Libya'da tabii bir üssün Sarraç hükümetinin eline geçmesi, LNA güçlerinin bayram sebebiyle ettiğiyle çekildiklerini duyurması söz konusuydu. Hafter güçlerinden Türkiye'ye de açıklama geldi ve Türk güçlerinin meşru hedef olacak duyurdu. Hafter'in Hava Kuvvetleri Şefi El Carushi, Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan da İbrahim Kalın'dan da Hafter'in saldırı tehdidine yanıt geldi. En sert şekilde saldıracağız, saldırırız eğer bize saldırı olursa diye. Vatiye üssünün düşmesi bunları tetikledi, Hafter açısından tetikledi ama işler nereye evrilecek bilmiyoruz. Cumhurbaşkanlığı'nın güvenlik toplantısı yapıldı dün. Suriye, Irak, Libya başta olmak üzere pek çok konu ele alındı. Tabii Doğu Akdeniz'de bu bağlamda önemli. Vaka sayıları, koronavirüs Rusya'da 10 binin altında artık seyrediyor. 8800'lerde hala devam ediyorlar bir şekilde önlemleri ama 1 Haziran itibariyle Rusya'nın da karantinadan çıkması söz konusu, planlar yapılıyor. Amerika'da aynı şekilde Trump, salgınla mücadele eden Trump bu işi 3 Kasım seçiminde zafere çevirmeye çalışıyor. Ekibi, kampanya ekibi dev bir hizmette bulunmuş Amerikalılara. Bir Trump'ı Superman gibi resmeden bir boyama kitabı çıkartmışlar. Mesajlar atmışlar Amerikan halkına. Böyle bu işler ele alınıyor Amerika'da da. Ve günlerdir aktarıyorum, salgının yeni üssü Venezuela'da darbe girişimi vardı. Özel güvenlik şirketi aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne mal ediliyordu. Onlar iki askeri daha televizyona çıkartıp konuşturmuşlar. Yakalanan iki özel güvenlikçi, eski yeşil bereli, jackpot diyorlarmış Maduro'ya, kod adı bingo, hani büyük ikramiye bana vurdu demek gibi. Operasyonun detaylarını anlatıyorlar. Latin Amerika'da durum parlak değil. Brezilya'da durum vahimdi. Peru'da da öyle 100 bini geçti vakaların sayısı. Aynı şekilde Afrika'da da ikazlarda bulunuyor. Birleşmiş Milletler, Afrika eğer salgın Afrika'da daha da büyürse açlığı, yoksulluğu derinleştirebilir diye dünya yardım etsin diyorlar özetle. Ve Türkiye'de koronavirüs yüzünden hayatını yitirenlerin sayısı 4222 olarak açıklandı Sağlık Bakanlığı tarafından. Vaka sayısı düştü deniliyor. Biz de artık normalleşiyoruz yavaş yavaş ama nereye gidiyoruz sorusu yanıtsız. Efendim bugün böyle kısa tuttum çünkü Doğu Akdeniz çok karmaşık bir denklem. Birazdan Aydın Sezer'le konuşacağız ve bu denklemi yerli yerine oturtmaya çalışacağız. Bizden ayrılmayın diyorum o yüzden.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda şimdi de Aydın Sezer var. Hoş geldiniz yayınımıza Aydın Bey.
Hoş bulduk. İyi yayınlar Ceyda Hanım.
Çok teşekkürler Aydın Bey. Geçen hafta, bir hafta kadar önce konuştuk sizinle. Daha çok Türk dış politikası üzerinden gitmiştik, Batı ile ilişkiler ve tabii Libya sorunu da buna eklemlenen bir şeydi ama Doğu Akdeniz bağlamında bugün ben sizinle konuşmak istiyorum. Çünkü koronavirüsün çok gölgesinde kaldı ama hem Türkiye içerisinde hem de atılan bir takım adımlar oldu TPAO bağlamında. Yeniden de hareketlenen bir resim var. Trump mesela Macron'la konuşuyor. Libya'yı özel olarak görüştüklerinde anlıyoruz oradan. Hafter'in bir takım kayıpları gündeme geldi. Bunlar üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri cephesi, daha çok Hafter'i destekleyen cepheden haberler geldi ve bugün hem Libya hem Suriye başlıklarıyla ilgili Dışişleri Bakanları, Rusya ve Türk Dışişleri Bakanları'nın da temasları oldu. Şimdi Doğu Akdeniz çok geride kaldı. Bir şekilde koronanın gölgesinde kaldı ama Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın işte geçtiğimiz günlerde Girit Adası'nın güneyinde münhasır ekonomik bölge diye tanımlanıyor. Libya'ya başvurusu var. İsrail'le anlaşma var. Şimdi ben çok özet söyleyerek size hemen şunu sorarak başlamak istiyorum. Bu, enerji fiyatları düşüyor. Doğu Akdeniz'de bir enerji paylaşımından bahsediyordu. Böyle bir başlık atılıyordu ama yani öyle bir hava var ki biz kim burada el üstünlüğü kazanacak? Böyle ağaçtan toplamalık meyve misali bir takım petrol ve doğalgaz orada duruyor. Birisi onu çıkartacak ve üstünlük sağlayan meyvelerini yiyecek gibi. Rezerv miktarlarını vesaire çok dikkate almadan nedir bu mesele? Türkiye'nin bu Doğu Akdeniz mavi vatan, Cihat Yaycı'nın görevden alınması vesilesiyle de ayrıca bunun mimarı olduğu için tartışılıyor. Nedir bu mavi vatan mefhumu ve hakikaten bir Türk denizine mi çevrilecek bu politikalarla?
Şimdi öncelikle Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti eğer adanın güneyinde parseller ilan edip enerji şirketlerine arama ve sondaj ruhsatları vermeseydi Doğu Akdeniz konusu bizim açımızdan ikinci planda kalan ya da kalacak olan bir konuydu. Türk dış politikasında özellikle 2003 yılında Mısır'ın Güney Kıbrıs'la yaptığı münhasır ekonomik bölge sınırlarını belirleme anlaşması ve hemen akabinde bölgeyi ilan etmesinden sonra biz bölgede ne olup bittiğini fark etmeye ve ilgilenmeye başladık. 2000'li yılların başında hala biz Ege ile 90'ların ortasından itibaren Kardak ve Kara sularının uzunluğuyla ilgiliydik. Öncelikle Türk dış politikasının ya da Türk dış politikasını yönlendiren ve politika yapıcıların uyanmasına neden olan hareket Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nden geldi. Bunu bir defa belirtelim. İkincisi, 2007'den 2008'den itibaren bölgedeki hidrokarbon yataklarına yönelik aramaların o zamanki enerji fiyatları göz önüne alındığında bir mantığı vardı. Özellikle iktisadi açıdan feasible olmasıyla ilgili de bir mantığı vardı. Artı başta İsrail olmak üzere bölge ülkelerinin tümünün de enerji ihtiyaçları vardı. Yani o süreçte zamanlama son derece doğruydu. Hem Kıbrıs hem İsrail hatta Mısır açısından. Ancak süreç içerisinde petrol fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak enerjinin çıkartılması ve dünya piyasalarına sunulmasıyla ilgili maliyetlerin mevcut fiyatlarla karşılaştırılamayacağı, kıyaslanamayacağı ve bunun dünya piyasalarına satışının pek gerçekleşmeyeceği anlaşılmaya başladı. Bu nedenle de başta İsrail olmak üzere çıkarttıkları Tamar birden çıkarttıkları doğalgazı kendi iç kullanımları için ve belki de cüzi bir miktarını Ürdün için kullanmaya başladılar. Şimdi burada önemli olan nokta şu Ceyda Hanım. Biz petrol fiyatları düşerken enerji perspektifiyle Doğu Akdeniz'de hak iddiasında bulunmaya başladık. Süreç bu şekilde gelişti. Yani enerji yatakları kuşkusuz Türk dış politikasını bu anlamda kışkırtan bir etki yaptı ama biz onun da ötesinde sadece Kıbrıs civarında değil Doğu Akdeniz'in tamamındaki Yunanistan'ın maksimalist yaklaşımına yönelik olarak kendi tezlerimizi ve konumumuzu gündeme getirdik. Bu bahsi kapatmadan şunu da ifade edeyim. Dünya petrol fiyatları 40-45 dolarlar seviyesindeyken yani korona öncesi dönemde bile Akdeniz'den çıkartılacak enerjinin maliyetinin ve satışının ister boru hattıyla ister LNG olarak satışının rekabetçi olmadığını biliyorduk. Kaldı ki Covid ile birlikte petrol fiyatlarındaki talep düşüklüğü ve fiyatların da düşmesiyle birlikte bu konu artık hiçbir şekilde gündemde öncelik sırası işgal etmeyen bir konu haline geldi. Koronadan sonra petrol fiyatları yükselmeye başladıktan sonra bu işlere tekrar dönülecek. Ama teknik uzmanların yaptığı analizlere göre petrol fiyatlarının varil başına 100 dolarlar seviyesine çıkması durumunda Doğu Akdeniz enerji kaynaklarının feasible olacağı ve dünya pazarlarında rekabet edebilecek konuma geleceği söyleniyor. Bu birinci konu. Pardon, buyurun.
Dolayısıyla bir jeostratejik bir yatırım olarak belki uzun vadeli düşünülüyor ama kıyıdaş diğer ülkeler de var bu işin içerisinde. Şimdi bir tek Libya'dan yola çıkarak askeri varlığı Türkiye'nin caydırıcı gücü de yok değil, hep vardı Akdeniz'de. Bu Mavi Vatan konsepti üzerine bir hani Türk Gölü'ne çevirme meselesi gündeme getirildi. Yani bu doğru anlaşılıyor mu peki? Onu soracağım. Böyle yalnız ve üstünlük sağlamaya çalışan bir güç mü Türkiye? Çünkü hep Amerikan şirketleri, Katar şirketleri var bu işin içerisinde. Nerede yanlışlık yapılıyor?
Şimdi Ceyda Hanım, kuşkusuz Doğu Akdeniz'in önemini salt enerji boyutuna indirgemek istemiyorum. Ancak enerji yasakları konusu da son derece öncelikli ve önemli bir konu. Şimdi burada bizim dış politika yapıcılarının ihmal ettiği ya da dikkate almadığı, belki bilinçli olarak dikkate almadıkları husus şu. Doğu Akdeniz'de enerji yatırımı yapan şirketlerin hiçbirisi bölge ülkelerine ait değil. Yani İsrail firmaları ya da Mısır firmaları ya da Kıbrıs firmaları ya da Lübnan firmaları çok küçük payları olabilir kuşkusuz. Ne sondaj, ne arama, ne sondaj, ne çıkartma faaliyetlerine soyunuyorlar. Bu iş uluslararası petrol şirketlerinin büyük sermaye gerektiren ama sermayeden öte de çıkacak enerjinin petrol ve veya doğal gazın daha başlangıçtan satımıyla ilgili yani bu işin pazarlamasıyla ilgili boyutları garanti altına aldığı, güvence altına aldığı bir süreç. Dolayısıyla siz petrol ya da doğal gaz bulabilirsiniz, sondaj yapabilirsiniz, rezerv saptayabilirsiniz. Hatta rezervin hukuki açıdan, ticari açıdan da feasible olduğunu da ispatlayabilirsiniz. Bunların tümü olabilir. Yalnız burada bir parantez içinde ticari rezervle bulunan rezerv arasında dağlar kadar fark olduğunu hem miktar hem anlam olarak ifade edelim. Şimdi bunu bulduktan sonra yatırım gerekiyor. İşte o noktada hiçbir ülke, hiçbir şirket tek başına, büyük şirketler bile tek başına bu işe soyunacak konumda ve durumda değiller. Yani Exxon'la Katar gidiyor, işte Eni ile bir başkası gidiyor, Total'le bir başkası gidiyor. Şimdi Türkiye bütün bu operasyonu A'dan Z'ye TPA üzerinden, bir kamu şirketi üzerinden ve hatta bunun çıkartılması dahil olmak üzere bence çok garip ve çağa uygun olmayan bir arama ve sondaj faaliyeti yapıyor. Bu tabii siyasi ya da politik mülahazalarla bir anlamda kıyas, kısas anlamında bunu değerlendirmek mümkün. Bunu anlayabiliyorum ama bunu abartmamak gerekiyor. Yani bu sektöre bunca yatırımı yapıp dünyanın her tarafında bugün arama ve sondaj gemileri kiralanarak bu işler yapıldığı halde özellikle de bulunduktan sonra yatırımcı arandığı halde bizim bunlara yönelik yatırımlar yapıyor olmamız ki bu gemilerde yabancı personelin çalıştırıldığını çok büyük maliyetler olduğunu, hatta 3D sondajlarının Türkiye'de analizinin yapılıp yapılmadığı bile tartışma konusu. Bunu dünyada yapan 3-5 tane ABD şirketi var. Yani datanın yurt dışına götürülüp paylaşması riski de var. Türkiye'nin bu konudaki son güncel durumunu açık söylemek gerekirse bilmiyorum ama ben kişisel olarak sanmıyorum. Dolayısıyla böyle bir iş zaten feasible değil. Zaten feasible değil. Yani Kıbrıs'ın batısında ya da atıyorum doğusunda TPA buldu. Hani ticari açıdan da anlamlı bir rezerv olduğunu varsayalım. Bunun maliyeti, bunun Türkiye'ye getirilmesi, ya bunu en basitinden bir TANAP'la, bir Türk Akım'la, hatta bir LNG'yle kıyasladığınız zaman bu feasible olacak mı? Yani bunu yapmaya gerek olacak mı, olmayacak mı? Ayrı bir konu. Şimdi bunu tartışmak bir tarafa, TPAO Libya açıklarında, işte Girit güneyinde ve arayışlarda bulunmaya çalışıyor. Hatta bazı Afrika ülkelerinde bile arayışlarda bulunmaya çalışıyor. Bu işin en maliyetli yönü ve yabancı yatırımcıların, yabancı şirketlerin gerek görmediği ya da gitmediği ya da bu ortamda gitmek istemediği alanlarda Türkiye'nin böyle bir takım faaliyetler yapıyor olmasının, açık söyleyeyim, ben mantığını algılamakta güçlük çekiyorum. Ama bunu sadece ticari açıdan söylüyorum. Yani Sayın Albayrak yakında petrol bulup ödemeler dengesini kapatacağız Doğu Akdeniz'de falan gibi mesajlar veriyor ama bu mesajlar tamamen iş tüketime yönelik ve realist ya da gerçekçi bir hedef ya da gütmüyor, hedef öngörmüyor. Bu sadece böylesine söylenmiş bir ifade, söylenmiş bir laf.
Evet. Şunu da sorabilir miyim? Amerika ve Katar, hatta Britanya'yı da belki katabiliriz. Burada Türkiye yalnız başına bütün güçlerle kavga mı ediyor, yoksa bunlarla da birlikte hareket etme durumu var mı? Yani Libya sahası dahil olmak üzere.
Şimdi öncelikle bunu son bağlamda, son kısımda yanıtlayayım. İlk önce şunu ifade edeyim. Doğu Akdeniz'deki tüm enerji şirketlerinin faaliyetlerinden de görüleceği üzere bu kolektif bir çaba, bir ortaklık, özellikle teknoloji ve yatırım bağlamında önem arz eden bir konu. Çünkü bunun teknolojisi de çok önemli. Deniz dibinin bilmem kaç bin metre dibinden doğalgaz çıkartılması bekleniyor. Şimdi böyle bir noktada Türkiye Doğu Akdeniz politikasını oluştururken herhalde bir SWOT analiz yapıldı bir yerlerde. Klasik anlamda işte güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar gibisinden. Burada tehditlere odaklı bir yaklaşım sergilenmeye başladı. Özellikle de zayıf yönler ve tehditler bağlamında herhalde o tablo dolduruldu ya da önemli yer işgal etti. Oysa burası bir fırsat penceresi Türkiye açısından. Çünkü Türkiye sahip olduğu jeostratejik konuma istinaden Avrupa'ya giden doğal gaz ve petrol boru hatları üzerinde olmasıyla ve bunlardan daha önemlisi bölgenin en büyük tüketicisi ve pazarı en büyük ülke olması nedeniyle bütün bu petrol ve enerji şirketlerinin gözlerini diktiği ve işbirliği kolladığı ve yapmaya çalıştığı bir ülke konumunda. Onlar da biliyorlar ki Doğu Akdeniz'de, Afrodit'te veya İsrail'in Leviathan'ında çıkan gazın LNG'leştirilip Çin'e satılması da bir hayal. İsmet'le Avrupa'ya götürülüp Rus gazıyla rekabet ettirilmesi de bir hayal. Burada kilit ülke Türkiye. Türkiye bu noktayı hiçbir şekilde ön plana çıkartıp bu konuda pazarını açacak ve işbirliği olanaklarını açacak şekilde bir tavır sergilemediği gibi özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetiminin faaliyetlerine yönelik ve adanın güneyindeki faaliyetlere yönelik aldığı önleyici, engelleyici ya da arama sondaj faaliyetleriyle aslında Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nden çok orada yatırım yapan çok uluslu petrol ve enerji şirketlerine zarar veriyor. Şimdi bunun ifade ederken şunun altını çizerek söylemem gerekiyor. Bunlar Kıbrıs Rum yönetimi olarak bölgede bir hak gaspı ya da Kuzey Kıbrıs Türk toplumunun haklarını gasp eden bir perspektifte görüldüğü için bunu böyle yapıyoruz. Bu doğru. Bunun mantığı da doğru olabilir. Ama öte taraftan o kaynakların yarısının Birleşmiş Milletler hukuku temelinde Kıbrıs Türklerine ait olduğu tezinin üzerine gitmiyor. Bizim resmi politikamız yarısı Türklere aittirdi. Kaldı ki Birleşmiş, siz çok daha iyi biliyorsunuz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs Türk toplumunu eşit siyasi toplum olarak gördüğüne yönelik resmen kararı var. Dolayısıyla burada bu perspektiften gidilmesi durumunda bölge ülkelerinin Türkiye ile işbirliğine yönelik çabaları, istekleri, arzuları çok daha kolay bir şekilde sonuçlandıracak. Hatta Kıbrıs sorunu da bu bağlamda, bugünkü resmi politikamız çerçevesinde söylüyorum, çok kolay bir şekilde çözülecek. Şimdi biz bir de son dönemlerde şunu karıştırmaya başladık maalesef. Bizim bir resmi politikamız var. Bir de farklı çevrelerde dillendirilen, farklı siyasi partilerin gündeme getirdiği Kıbrıs Türk'tür, Türkiye'ye bağlansın, bağımsız olsun, şu bu gibi çeşitli farklı perspektifler var. Bunların hepsinin bir arada olması, tartışılıyor olması son derece normal, hatta sağlıklı. Ama Kıbrıs'ı Türkiye'ye bağlayacak ya da Kıbrıs'ın bağımsız devlet olarak Kuzey Kıbrıs'ın kalacağına yönelik bir politikayı bugün gütmeye kalkarsanız, masada yer ararken bunu yaparsanız bu çelişki oluyor. İfade etmeye çalıştığım boyut bu. Her politikanın, her stratejinin kendine özgü bir alt politikası ya da alt stratejisi olması gerekiyor. Şimdi durum böyleyken Libya konusu da bu işin içine girdi. Doğal olarak Libya zaten Doğu Akdeniz'de farklı olarak enerji kaynakları açısından son derece gelişmiş. Bu konuda dünyanın tüm enerji şirketlerini zamanında çekmiş, hala da ilgisini çeken, hala anlaşmalar yapan, işte Gazprom'undan Alman şirketlerine, Winstar'a kadar bütün totalinden en iyisine kadar hepsinin gözüktüğü bir saha. Türkiye burada mevcut gemileriyle bir şeyler yapma arzusu ve isteğinde ise bu gücünü bu enerji şirketleriyle bir şekilde ortaklaşa ya da bir ortaklık çerçevesinde hareket geçirebilir. Bu olabilir. Hı hı. Çünkü son tahlilde o şirketlerde gemi kiralayacaklar. Arama, sondaj, gemili. İşte TPA burada oyun kurucuların yanında, asıl devlerin yanında yer alabilir. Bunu TPA zaman zaman daha önce yaptı. Ve TPA 80'lerde, 90'larda Mısır'da petrol bir aradı. Biz son dönemde yapılan her eylemi sanki Türkiye Cumhuriyeti'nde bu tip faaliyetler yeni yapılıyormuş, henüz keşfedilmiş gibi algılıyor veya algılatmaya çalışıyoruz. Sorun bu. Dolayısıyla Libya açıklarında girişilecek faaliyetler, bir de tam olarak sahadaki lokasyonu bilmiyorum. Zira biliyorsunuz ki bizim Libya anlaşmasında çizdiğimiz sınır aslında Hafter güçlerinin kontrolü altındaki kara parçasının uzantısı şeklinde. Yani orada da böyle bir soru işareti ya da bir farklı durum var. Dolayısıyla biz Libya'da da Doğu Akdeniz'de de yalnız kurt, bu cümleyi Serhat Hoca'dan, Serhat Güvenç Hoca'dan çalarak evet, kullanıyorum. Yani yalnız kurt politikasını oynayarak bu mevcut iktisadi yapımızla, askeri yapımızla bizim bir yere varmamız mümkün değil. Oradan sadece iç politika malzemesi ve tırnak içinde şövenizm üretilir. Buradan başka bir şey çıkmaz. Bunu ifade edeyim. Dolayısıyla daha yapıcı, daha fırsatlara odaklı, Türkiye'nin konumunu daha net ortaya koyan ve ülkeleri buna, sadece ülkeleri değil, şirketleri de buna bir anlamda teşvik eden, dahası mecbur eden yaklaşımlar sergilenmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum.
Evet. Bu noktada İsrail'i de hemen arkasına ekleyip sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'nin son dönemde İsrail'le, yani tam anlayamadık da açıkçası, ama İsrail'den gelen tepkilerden bir takım arayışlar olduğu sonucunu çıkarttık. İki senedir de elçi yok İsrail'de. İşte Libya'daki anlaşmanın benzerinin İsrail'le imzalanması. 2000'lerin başında İsrail çok ilgiliydi Türkiye'ye. Ben hatırlıyorum enerji konusunda, boru hattı konusunda, ama daha sonra da aradığını da bulamadı. İlişkiler başka bağlamlarda kötüleşti. Ticarette çok iyi gidiyor bu arada. Yani Batı Şeria'ydı, Filistinlilerdi falan, çok da umursanmadığı da ortada baktığımız zaman. Böyle bir anlaşma mümkün mü İsrail'le? İsrail hala açık mı sizce? Problem nedir orada?
Şimdi yine İsrail konusu gündeme gelince hemen Mavi Akım Rus doğalgazı projesinden konuyu almak isterim. 95'lerden, 96'lardan. Çok uzun süre tartışmalar yapıldı. Mavi Akım'ın bir konunun Türkiye'den İsrail'e uzatılması projelendirildi bile. Yani bu konuda da çalışmalar ve çabalar vardı. Ama gerek Rusya'nın pozisyonu ve konu bu, gerekse Refah Yol Hükümeti'nin o dönemdeki yaklaşımıyla bunlar geliştirilemedi. Birinci nokta bu. İkincisi, İsrail Doğu Akdeniz'de enerji kaynaklarıyla ilgili arama faaliyetlerine başladığı andan itibaren bu işin Türkiye'siz olmayacağını anlayan, bilen ve bu yönde politikalar geliştirmeye çalışan bir seyir izledi. Özellikle Tamar'da doğalgaz bulunmasından sonra Leviathan'da da doğalgaz rezervlerinin zengin olduğu anlaşılmasıyla birlikte Noble Enerji yatırımcı arama sürecinde bu doğalgazın boru hattıyla Türkiye'ye bağlanmasının en feasible yol olduğunu gördü, anladı ve buna yatırımcı aramak üzere, yanılmıyorsam HSBC bir tanesi de, bankaları görevlendirdi. Fakat şanssızlık, petrol fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak Leviathan sahası 2010'ların başında işletilecek bir işletmeci ya da yatırımcı ya da teknoloji bulma konusunda sıkıntıyla karşılaştı. Bizim meşhur Davos süreci de zaten bu döneme denk geliyor. Yanılmıyorsam 2009 Ocak ayı. Dolayısıyla İsrail'le bizim bir ilişkilerde yaşanan bir gerginlik enerji alanındaki işbirliği projesini de ikinci plan attı. Eğer tabii ki tarihe böyle bakılmaz, ama eğer her şey düzgün gidiyor olsaydı eminim Leviathan'dan, hatta gelirken Afrodit'ten de gazı toplayarak Türkiye'ye 500 kilometrelik boru hattıyla gaz gelmesi belki de Kıbrıs sorununun çözümünde de yine Türkiye'yi güçlendirecek şekilde bir sonuç oluşacaktı. Şimdi bütün bunlar olmadı. Ancak petrol fiyatlarının düşüşüyle birlikte Leviathan'ın da fizibilitesi kaybolmaya başladığı zaman İsrail bunu tekrar Türkiye perspektifiyle gündeme getirdi. Hatta Gazprom ve Rusya perspektifini de ekleyerek tekrar gündeme getirdi. Ve özellikle Mavi Marmara ile ilgili anlaşma sürecinden hemen sonra bu konu tekrar gündeme getirildi. Ve İsrail Enerji Bakanı Türkiye'ye geldi. Dolayısıyla bölgede benim az önce Türkiye'nin fırsatlara odaklanmalı dediğim noktada bunu Türkiye'den çok daha iyi bilen, anlayan ve takdir eden ülkenin İsrail olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Yani bunun hiç iktisadi perspektifle, bu boyutla söylüyorum. Çünkü bu bir matematik işi. Yani bu siyasetin ötesinde enerji çıkartmak işi bir matematik işi, bir karlılık işi. Şimdi uzatmayayım. Bu konudan sonra 2009 Davos sürecinden sonra İsrail'de Türkiye ile olan ilişkilerini gözden geçirerek gitti. Güney Kıbrıs'la Münasır Ekonomik Bölge Anlaşması imzaladı. Şimdi bu anlaşmayla birlikte Kıbrıs, Lübnan ve Mısır'la daha önce yapmış olduğu anlaşmalarla bu halkayı aslında tamamen kapatmış oldu. Bu hiç tartışılacak bir konu değil. Çünkü bizim bugün Libya'ya yönelik olarak münhasır ekonomik sınırlarını ya da kıta sahanlığını belirleyen dış sınır anlaşmasının benzerinin İsrail'le de yapılabileceğine yönelik argümanlar, savlar, ki Sayın Yaycı zaten Libya'da olduğu gibi İsrail anlaşmasının da yapılması gerektiğini belirtiyor. Bunun mimarlarından birisi olduğunu da hiç hakkını teslim edelim. Ama bu hem teknik olarak, hem coğrafi olarak, hem jeolojik olarak, hem de hukuki olarak, hem de siyasi olarak hiçbir açıdan mümkün olmayan bir perspektif, bir hayal. Çünkü eğer Türkiye ve İsrail bu anlaşmaya taraf olsa bile, isteseler bile, Güney Kıbrıs'ı ya da Kıbrıs Adası'nı ve Mısır sahalarının bir bölümünü bypass ederek Türkiye ile böyle bir anlaşma yapılması teknik olarak mümkün değil. Yani hukuki bağlamda teknik olarak mümkün değil. Zaten İsrail de böyle bir şeye hiçbir zaman yeşil ışık yakmadı. Böyle bir şeye olur da demedi. İsrail'in Türkiye'ye yönelik enerji işbirliği arka planındaki arayışlar daha önce söylediğim evveliyatı olan eski konular. Bir defa bunu net olarak bir MAP anlaşması ya da bir sınır anlaşmasıyla ilgili arayışla ilgili bir boyut olduğunu bir defa peşinen reddedelim. Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın bu konulardaki görevlisi 2-2,5 ay önce Washington'da bunu da net olarak gündeme getirdi ve söyledi. Yani bu bizim resmi politikamızda olan bir şey de değil. Bu bazı think tanklerin ve yaycı ve yaycıyı destekleyen, onun görüşlerini paylaşan çevrelerin tırnak içerisinde bir arzusu, bir hayali diyebileceğimiz bir konu. Bir defa bunu net olarak söyleyelim. Yani ben adımından emin olduğum gibi Türkiye ile İsrail arasında Rodos'un üstünden bypass edilerek çapraz çizilecek bir münhasır ekonomik bölge anlaşması sınırı anlaşmasına imkan tanımıyorum. Eğer bunun olası olduğu düşünülüyorsa haritayı tam 180 derece çevirirseniz Suriye ile Mısır'ı da bu anlaşmayı yapacak kadar birbirine kıyılardan bağlayabilirsiniz. Yani bu da mümkün olabilir. Bu da böyle bir durum. Dolayısıyla son cümle hem Mısır'da hem İsrail'de Türkiye'ye yönelik bir işbirliği ya da diplomatik ilişkilerin tekrar eski seviyesine çıkartılma arzusu olduğuna yönelik iç politikada ve iç kamuoyunda bir algı yaratma çabası var. Burada şunu söyleyeyim, ne İsrail ne de Mısır Türkiye ile olan ilişkilerini bu seviyeye gelmesi konusunda adım atan taraf değil. Yani haklı haksız meselesinden öte bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi siyasi iradesiyle, bir tanesinde Sisi esprisiyle, bir yerinde de Filistin esprisiyle, ama tabii arka planda bir yerde ideolojik dış politika temelli bir yaklaşımla bizim kararımız, bizim tasarrufumuz, bizim tercihimizdi. Eğer biz bu görüşlerde bir revizyona, bir yenilemeye ya da yeni bir pencere açmaya yelteniyorsak, evet İsrail'de, Mısır'da bizimle işbirliğini kesinlikle reddetmezler. Ama dediğim gibi... Bu onlardan gelen bir ışık değil, bizden oraya gitmesi gereken bir sinyal.
Işık. Peki son olarak bir de buradan Yunanistan'a herhalde getirmek mümkün. Çünkü anladığım kadarıyla şu önemli, bu münhasır ekonomik bölge dediğimiz böyle ülkelerin tek başına burası benim diyerek yapabildikleri bir şey değil. İlişki, işbirliği, hatta o da yetmiyor. Küresel petrol şirketleri enerji denkleminde asıl onlar önemli. Bu durumda Türkiye'nin Yunanistan'la bir şeyleri yoluna koyması lazım. O zaman da Ege'ye geliyoruz. Birdenbire Türkiye Ege ile Akdeniz'i ayırdı mı birbirinden politik bağlamda, diplomatik ve hukuki bağlamda da?
Ben ayırdığını düşünmeyenlerdenim öncelikle. Üstelik ayırabileceğini de düşünmeyenlerdenim. Çünkü her iki denizde de muhatap Yunanistan olduğu müddetçe Girit'in, Rodos'un ya da etrafındaki adaların Yunanistan'a göre Akdeniz'de, bize göre Ege'de olup olmaması tartışması da bir tarafa. Olay bir bütünlük arz eden bir olay. Bu aslında Ceyda Hanım sadece Ege Akdeniz ayrımı meselesinde değil. Kıbrıs, İsrail, Mısır, Lübnan ayrım, orada egemen devletlerin sınırlarından bahsediyoruz. Oradaki ayrımlarda bile Şirketler kolektif bir çabayla bölgenin enerjisini toptan değerlendirmek üzere işbirliği ve veya arayış içerisindeler. Kaldı ki Türkiye ve Yunanistan kendi arasında Ege ile Akdeniz sınırını belirleyerek devam edip etmeseler de bir işin esprisi yok. Bütüncül bir politika gerekiyor Yunanistan'la ilişkilerde. Çok garip, Türkiye-Yunanistan ilişkileri 50 yıldır Ege sorunuyla ve Kıbrıs sorunuyla tırnak içinde zehirlenmiş olmasına rağmen iki ülke halkı arasındaki işbirliği ya da farklı sahalarda iki ülke arasındaki işbirliği olanaklarının araştırılması da aynı şekilde devam ediyor. Son günlerde turizm konusunda bu Covid sonrası adalarla ilgili ne yapılır ne yapılamaz tartışmaları var. Dolayısıyla Yunanistan'ın da kendi iç kamuoyuna yönelik olarak maksimalist tezlerinden, Türkiye'nin de maksimalist tezlerinden vazgeçerek derken bunu iç politika malzemesi yapmaktan ve kamuoyunu bu yönde konumlandırmaktan vazgeçerek daha fırsat odaklı ve işbirliği odaklı bir arayışa girmeleri her iki ülke açısından da çok önemli. Çünkü bu bölgelerde çıkacak enerjinin Türkiye'den sonra gideceği ikinci ülkede Yunanistan. Yani Yunanistan'ın çıkarlarına da hizmet edecek, Türkiye'nin çıkarlarına da hizmet edecek şekilde bir perspektif geliştirilmesi gerekiyor. Ki bu da zaten bizim 30 yıl önceden beri söylediğimiz tüm deniz alanlarının ortak işletilmesine yönelik bir perspektif. Bu Türk önerisidir bu arada, antır parantez belirteyim. Bu Yunanistan'ın en azından bu noktaya gelerek, hani sınırlar, sahalar, şunlar bunlar ayrı ama bölgede tek yetkili otorite olarak ortaya çıkartabilecekleri bir dev enerji şirketi, batılı enerji şirketleri de işbirliği halinde bu bölgeyi Kıbrıs açıklarından Girit'in güneyine kadar, Ege'nin tamamına kadar, hatta gerekiyorsa Karadeniz'de dahil edilerek çok rahat ve kolaylıkla işbirliği yapılacak bir saha olur diye düşünüyorum.
Yeter ki barış içerisinde birlikte refaha ulaşmak perspektifi olsun. Öyle
buna
gözüküyor.
Zaman zaman çok yaklaştık. Yani 2000'lerin başında İsmail Cem döneminde buna yaklaştık. Her iki ülke nakil adamları ki kurmay başkanlarından genel kurmay başkanlarına, akademisyenlerden profesörlere kadar her iki ülkenin komiteleri toplandı ve kendi hükümetlerine telkinlerde bulundular. Yani bu deneyimimiz de var bizim. Dolayısıyla bizim bugün Ege'de şu hakkımız var, bu anlaşmadan gelen bu hakkı, yani bunları biz 50 sene önce tartıştık. Türk dış politikasında son 50 senede efsane dışişleri bakanları ve dışişleri kadroları geldi. Türkiye'nin dış politikasında yeni keşfedilen hiçbir şey yok. Ama yeniymiş gibi sunulmaya çalışılan, algı yaratılmaya çalışılan bir takım şeyler var. Bu söylediklerimin tüm bilgi ve belgeleri de Dışişleri Bakanlığı arşivlerinde ve medyada var. İşin garip tarafı sadece biraz odaklanabilmek ve konuyu hangi amaçla tartıştığımızı netleştirebilmek gerekiyor.
Peki, çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Hem Doğu Akdeniz'e yeniden bakmış olduk çünkü çok da bu tartışma daha da artacak gibi gözüküyor. Cihat Yaycı sadece bir unsuru oluşturuyor. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için.
Rica ediyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin.
Evet, hem enerji konularında hem Doğu Akdeniz, Ege meselelerinde değişik değerlendirmeler yapan Aydın Sezer'le geldiğimiz son durumu konuşmaya çalıştık. Stas Mihailov'dan Mı Bejim Ot Sebya'yla veda edelim bugün size. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın. Закрывая улыбку.
улыбаясь для всех, а внутри только страх, только крик. Потому что не знаем, в какую игру мы играем. Мы забыли про честность, она лишь у нас на губах. Я в глазах у друзей замечать стал все больше обмана. Мы лишь честны друг друга могли обижать на словах. И не зная коварства кричать слово искренне «мама». Наши черты, взгляды стали острее, жестче мы стали другими. Мы любовь подменили на страсть, мы убили мечты. С ними мы с десятого взрослую жизнь уходили. Нам хотелось взрослеть и бежать без оглядки вперед. Мы то строили, то все так дерзко, бездумно крушили. Мы зачем-то бежали из самых теплых домов. И только там нас прощали всегда, только там нас любили. Наша жизнь как кино, каждый взгляд, каждый вздох, каждый грех, каждый миг. Пишет все кинолента. Эту пленку, наверное, смотреть в небесах будет Бог. Не дано нам знать мысли его до какого момента. Эту пленку, наверное, смотреть в небесах будет Бог. Не дано нам знать мысли его до какого момента. Эту пленку, наверное, смотреть в небесах будет Бог. Нет, а надо знать мысли его до какого момента.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.